hiç kimseye ilham veya vahiy gelmeyeceğini anlatmışızdır orada. Evet, şimdi burada sormak istediğiniz şey ne? Evet, Buhari hadisidir. Eskiden kendilerine mülhem olunan kimseler vardı. Eğer bu ümmetten eğer böyle insan olacak olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Yani bu gösteriyor ki hiç kimseye ilham gelmez. Tamamlanmış olan bir din adına hiç kimseye ilham, vahiy yani Allah tarafından bir bildiri gelmez. Hadisin yerini numarası mı istiyorsunuz? Bu inşallah ben size Buhari'de ama İslam'da vahiy kavramı dersini veririm daha güzel, daha geniş. Tamam, onu inşallah sana veririz. Bununla beraber yine Ömer'in kendisine, radıyallahu anh'ın kendisine, Allah'ın sana ilham ettiği şekilde hükmet aramızda denildiğinde diyor ki sus diyor. İlham ancak peygamberlere mahsustur diyor. Ve itiraz ediyor. Şimdi bunu biraz daha genişletebiliriz. Yani biz kendisine iman ettiğimiz bu dinin tamam olduğuna inanıyoruz. Öyle mi? El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Din adına tamamlanmış olan bu kanunlar manzumesi, hükümler manzumesi içerisinde bir başkasına din adına ne ilham edilebilir? Yani Said-i Nursi'ye ne ilham edilebilir? Bunu anlayabilir miyiz? Alabilir miyiz? Yani birçok kitabın mukaddimesinde bu tür laflarla, bu tür sözlerle, aleykümselam, bu tip laflarla, sözlerle kitaplarına bir şey kazandırmaya çalışıyorlar. Yani itiraz edilmemesi açısından artık bir kalkan mı diyelim, ne diyeceksiniz? Bu anlamda itiraz edilmesin. Burada her ne yazılı ise bunların haktan olan, efendim doğru olan şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ki bu korkunç bir yanlışlıktır. Anlaşıldı mı efendim? Amin. Şimdi bu tip arkadaşlar her şeyden önce yani biz itiraz ettiğimizde mi siz akıllanıyorsunuz? Yani bize gelince mi gözleriniz açılıyor? Siz bizden önce bu risalelerin ilhamla yazıldığını iddia eden insanlardan bir ispat isteyin. El-beyinatu alel-müdde'i yani iddia ispat iddia edene aittir. Yani bizim herhangi bir iddiamız yok bu anlamda. Yani biz demiyoruz ki Allah belirli insanlara ilham eder. Makamın mevkisi yüksek olan kişilere, kimselere Allah ilham eder. Böyle bir iddiamız yok ki ispatını bizden isteyesiniz. Biraz kaba tabirle iti öldürene sürükletmek lazım. Siz senelerdir bunu söylüyorsunuz. Said-i Nursi'ye ilham geldi. Veya Şeyh Efendi işte aleykümselam haftada bir işte Resulullah'la görüşüyor. Şudur budur bu anlamda iddialar sizden. Bunun ispatı size düşer efendim. Öyle mi? Yani kural kaide hususunda da bilinçli olmamız gerekir. Adama itiraz ediyorsun. Diyorsun ki efendim bu yanlıştır diyor. Diyor ki bunun yanlış olduğunun delili ne diyor. Şimdi adam ölülere Kur'an okuyor veya evde Kur'an okuyup ölülere fakslıyor veya kabre gidiyor böyle bir şey yapıyor. İtiraz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir şey olmaz kardeşim. Böyle bir şey dinde yoktur. Diyor ki böyle bir şeyin olmadığının delilini verebilir misiniz diyor. Yani tam tersinden kural kaide bilemediği için bu arkadaşımız, bu tip arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kural kaide bilmediklerinden dolayı tam tersinden bir delillendirmeye çalışıyorlar. Halbuki bu delillendirme şekli değildir. Yani bir şeyin yokluğu onun yokluğuna delildir. Daha doğrusu yok olan bir şeyin delili olmaz. Varlığı iddia edilen şeylerin ispatı yapılmalıdır ki zaten Rabbimiz de bunu bu şekliyle söylüyor. Kul hatu burhanakum in kuntum sadık. Davanızda sadık iseniz delil getirin diyor. Yani bir şey iddia ediyorsanız bunda doğru iseniz, sadık iseniz delil getirin diyor. Delillendirme böyle olmalıdır. Şimdi bir insan Ahmet'in burada olduğunu iddia ederse ona deriz ki Ahmet nerede? Öyle mi? Yani birisi kalkar da Ahmet'in burada olmadığına hocam bir delil söyleyebilir misiniz? Bu biraz komik olur. Ahmet'in yokluğu yokluğuna delildir zaten. Bu anlamda bir delil istenmez. Öyle mi? Ha biri kalkar da Ahmet burada derse sağa sola bakarsınız. Yok arkadaşım nerede bunu bir ispat et bakayım. Ha masanın altında dersin. Yok işte efendim çekmecenin içinde dersin. Vesaire vesaire yani. İspatı sana düşer. Anlaşıldı mı? Aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Evet, sizi dinliyorum. Bak. Bugün böyle geçirelim inşallah sohbetimizi. İsterseniz... Ebced hesabı, cifir hesabı ile yani gelecekle alakalı bilgi edinmek, bilgi vermek bir başkalarına. Bu sihirdendir, büyüdendir. Abdullah İbni Mesud'dan zannedersem bu anlamda bir rivayet vardı. Bunun sihir büyüden olduğunu söylüyor. Yani böyle rakamsal hesaplarla gelecekle alakalı bir şeylerin bildirilmesi bu sihirdendir, büyüdendir. Dolayısıyla bu şeytan işidir yani. Bu şeytan işidir. Gazicim senin soruna, garibancım senin soruna geleceğim şimdi inşallah. Burayı bir halledelim. Evet. Her insanın bir cinni vardır. Her insanın bir cinni vardır. Senin de mi ya Resulallah? Evet benimki ama Müslüman oldu diyor. Her insanın kendisiyle beraber bir meleği bir de cinni vardır. Bu bir hadistir bakınız. Bir meleği bir de cinni vardır.
Gittim diyor, işte biri benim gözümün önünde oldu diyor, olay diyor, şahidim diyor. Biri gidiyor oraya, işte ben rahatsızım şu diyor adama. Adam da diyor ki, ismini falan alıyor. Bakıyor böyle, biraz duruyor böyle. Ondan sonra diyor ki, sende şu var diyor. Yani söylediği de çıkıyormuş.
Neyse olabilir, o başımızdan geçen şeyler değil de burada bizi dinleyen arkadaşlar da olduğu için. Onları beraber sonra yine konuşuruz. Burada farklı bir soru sormuşlar. Gariban Osman, Almanya'dan kardeşimiz. Hocam elleri iki secde arasındaki elleri kaldırma delillerini nerede yazdığını bize bildirir misiniz? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazını tarif ederken sahabeler ki özellikle sormuş olduğunuz secdelerle alakalı Şeyh el-Albani'nin de sahihlediği 10 tane sahabeden sahih rivayetler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her tekbirde elleri kaldırdığını zikrettiği gibi secdeye giderken, kalkarken ellerini kaldırdığını da söylüyor. Secdelerde el kaldırma hususunda aleykümselam. Ebu Said hocamızın da küçük bir risalesi var. İnşallah onu bizim siteden bulabilirsiniz. Guraba yolu şurada benim hazırladığım bir site var. Oradan inşallah secdelerde el kaldırmayı tıklarsanız orada yeriyle, numarasıyla inşallah görürsünüz değerli arkadaşım. İnşallah görürsünüz. Secdelerde el kaldırma hususu orada delilleriyle, yeriyle, numarasıyla anlatılıyor. Bazen zannedersem şu hadisi şerifle karıştırılıyor. Daha doğrusu böyle bir hadis var. Bunun tam tersi olarak da secdelerde el kaldırma anlatılıyor. İşte bunu nasıl anlamamız gerekir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazını tarif ederken Abdullah İbni Ömer iftida tekbirinde efendim rukuya giderken, rukudan kalkarken ellerini kaldırdığını, iki secde arasında ise böyle bir şey yapmazdı şeklinde Abdullah İbni Ömer'in bir rivayeti var. Şimdi adam bunu okuyor. Rivayet sahih. Buhari ve Müslim hadisi rivayeti. Bununla beraber bir de secdelerde el kaldırma hadislerini okuyor. Secdelerde el kaldırma hadislerini okuyor. Evet. Onu anlatıyorum Abdullah. Zaten soru da bu yönlü sorulmuş ve cevabını değerli hocamız vermeye çalışmış hadislerle. Şimdi burada da değerli arkadaşlarım, burada da anlaşılması gereken önemli bir husus var. Bir kural kaide var ki bunu bütün ilim ehli insanların kaidelerinde, kurallarında da görürsünüz. Kuralımız şu, el müsbetu mukaddemu alel menfi. Yani ispat edildiği zaman bir şey ispat edilmeyene takdim edilir. Mesela burada bahsi edilen o hadisi şerifte Allah Resulü iki secde arasında ellerini kaldırmazdı diyor. Böyle bir rivayet var, sahih. Ama diğer taraftan 10 tane sahabeden secdelerde el kaldırdığını söylüyor. Burada müsbetin menfiye mukaddem olduğu kuralı kaidesi gereğince secdelerde el kaldırma hadisleri alınır. Diğerisi ne yapılır? Görenin sözü görmeyene tercih edilir anlamında kuralın diğer bir ifade şekli, görenin sözü görmeyene tercih edilir. Dolayısıyla secdelerde eller kaldırılır. Sahih olan budur, uygulanması gereken budur. Ve hatta değerli arkadaşlarım, ve hatta açarsanız Buhari'nin Ref'ül Yedeyn Fissala isimli eserini açarsanız, orada özellikle Buhari bu konuyu ele almış. Orada diyor ki, her ne kadar böyle bir rivayette olsa, secdelerde el kaldırma rivayeti eğer sahihse, müsbet mukaddemdir menfiye, dolayısıyla yapılması gereken budur diyor. Yani Buhari bile bu kuralı, bu kaideyi zikredip ondan sonra ne yapıyor? Tamam, özelimden yazan, tamam, anlaşıldı efendim. Orada okursanız inşallah bu kural kaide çerçevesinde secdelerde el kaldırma hususunu ne yaparsınız? Anlarsınız değerli kardeşlerim. Hatta bakınız Buhari'deki bu anlamda bir izah daha geçiyor zekat bölümünde. Onu da anlatırsam inşallah faydalı olacaktır. Mesela Buhari zekat bölümünde diyor ki, müsbet menfiye mukaddemdir diyor. Sahabelerden diyor bir tanesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılmadı diye bir rivayet zikreder. Ama diğer sahabelerden bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Kabe'de namaz kıldı diye rivayette bulunur. Halbuki diyor bunların ikisi de sıkadır. Yani sözüne güvenilir insanlardır. Ama müsbet menfiye mukaddemdir kuralı kaidesi gereğince biz Resulullah'ın Kabe'de namaz kıldı olayını kabul ederiz. Alırız, çünkü görenin sözü görmeyene tercih edilir. İşte ilim ehli bu kural kaide çerçevesinde her zaman müsbetin menfiye mukaddem olduğunu zikretmiştir. Bahsetmiş olduğunuz konu da bununla alakalıdır kardeşlerim. Yani her ne kadar siz Buhari'de, Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftida tekbirinde ellerini kaldırdı, rukuya giderken kaldırdı, rukudan doğrulduktan sonra kaldırdı, İki secde arasında ise kaldırmazdı, her ne kadar bu rivayeti de okumuş olsanız, diğer taraftan 10 tane sahabe secdeye giderken kalkarken elleri kaldırdığını zikretmektedir. Dolayısıyla el müsbetu mukaddemu alen menfi, müsbet menfiye mukaddemdir denir. Bu bütün ehlinin, ilim ehlinin kurallarında geçerlidir arkadaşlar. Bunu bu şekliyle anlamamız gerekir. Tamam mı efendim? Kafanıza konuyla alakalı takılan yer varsa yine izah etmeye çalışırım dilim döndüğünce. Ama burada geçerli olan inşallah bahsini etmeye çalıştığımız kural çerçevesinde ellerin kaldırılmasıdır efendim. Gariban Osman rukudan doğrulduğunda eller bağlanıyor değil mi hocam? Herhalde siz bu meseleleri daha yeni yeni konuşan arkadaşlarsınız. Evet, rukudan doğrulduktan sonra eller bağlanıyor. Bunun açık ve net bir şekilde de delili vardır. Her ne kadar bazı arkadaşlarımızdan buna açık ve net delil yoktur denilse de, konuyla alakalı yine kural kaide bilen kişiler, kimseler bunu çok iyi bilirler ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazının kıyamında ellerini bağlardı. Bu hadis-i şerifin bu ifadesi, bu ibaresi bizim için yeterlidir kardeşlerim. İtiraz etmek isteyen edebilir ama tabi yanında delilini getirerek edecektir. Biz bu gibi mevzuların münazarasını, münakaşasını yaparız ama sonunda birbirimize sarılır, yine ayrılırız. Ama şu bir gerçektir ki, insanlar öteden beri alışa geldikleri bir namaz şeklinin dışında bir şey gördüklerinden dolayı, aha bu nereden çıktı diyor. Daha bu konuyu dün de mesela bir ortamda konuştuk. Şimdi bizden bu anlamda delil isteyenlerin ellerini saldıklarına dair delilleri de yoktur. Mesela rukudan doğruluyoruz. Buradaki arkadaşlarımızdan da belki konuyu merak edenler olabilirler. Şimdi biz Semiallahu limen hamide diyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz ve eller buraya niye bağlanıyor diye bizde sürekli delil istiyorlar. Halbuki biz umum anlamda delilleri zikrediyoruz. Aslında karşı tarafın da delil getirmesi gerekir. Bizim delilimiz gayet açık ve nettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazının kıyamında sağ eliyle sol elini tutardı, göğsüne bağlardı. Namazının kıyamı ifadesi, namazın içerisinde ne kadar kıyam varsa, yani ne kadar ayakta duruş şekli varsa ellerin orada bağlanacağı anlamındadır. Örneğin Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Rukuda şöyle şöyle dua ederdi. Hangi rukusunda Selahattin? El cevap, bütün rukusunda. Resulullah namazının secdelerinde şu secdesinde şu duayı ederdi. Hangi secdesinde Hikmet? Bütün secdelerinde. Ben Resulullah'ı gördüm namazda şunu derdi. Hangi namazında? Bütün namazlarında. Bakınız, namaz ifadesi hepsini içerisine alır. Secde dediyse bütün secdeleri içerisine alır. Ruku dediyse bütün rukuları içerisine alır. Öyle mi? Peki, ben Resulullah'ı gördüm. Namazının kıyamında Nese'yi'de İbn-i Hibban'ın sahihinde bu rivayet sahihtir. Gayet açık ve net bir ifadeyle, ibareyle ben Resulullah'ı gördüm. Namazının kıyamında sağ eliyle sol kolunu tuttuğunu. Peki namazının kıyamı derken nereye anlaşılması lazım? Ayakta durduğu zaman. Bunlara teker teker birinci duruşun adının kıyam olduğunu delillendireceğimiz gibi Semiallahu limen hamidet deyip oradaki duruşun adının kıyam olduğunu da ben size ispat ederim. Bir sürü delil vardır. Mesela diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Semiallahu limen hamidet deyip kıyamda o kadar beklerdi ki secde etmeyi unuttuk zannederdi. Neymiş buranın adı? Kıyam. Peki kıyamda eller ne yapılırmış? Bağlanırmış. E yeter kardeşim, bundan daha açık ve net delil mi istiyorsunuz? Yok arkadaş, bize o kadar açık ve net olacak ki Semiallahu limen hamide dedikten sonra da tekrar elini bağlardı. Böyle delil isteyenlerden biz namazın içerisinde bu anlamda bize delillendiremeyeceği birçok şeyi sorarız. Mesela İki secde arasında ellerini dizlerinin üzerine koyacağına dair kimse bir delil getiremez. Getirebilir misiniz? Secdeye gittik mi? Allahu Ekber dedik, kalktık birinci secdeden. Ellerimizi nereye koyuyoruz? Dizlerimizin üzerine. Niye?
Kural gereği, kayda gereği.
Yani burada açık ve net bir şekilde iki secde arasında Resulullah ellerini dizlerine koyardı. Böyle bir delil mi var? Yoksa Resulullah oturduğunda ifadesiyle hepsini içerisine mi alıyor? Oturduğunda ifadesi hepsini içerisine alıyor. Yani insan namazda oturduğu zaman ellerini dizleri üzerine koyar. Bu nerede ne şekildeki oturuş olursa olsun. Kıyamda aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Namazının kıyamında ellerini bağlardı dediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin namaz olarak içerisinde kıyam, ne kadar kıyam varsa daha doğrusu orada ellerinizi bağlaması gerekir. Bu gayet açık ve nettir. Peki bu sefer biz soruyoruz. Peki salınacağına dair delil var mı? Mesela ellerini salanlar var. Salınacağına dair bir delil getirebilirler mi? Umum anlam itibariyle dahi bir delil getirilebilir mi? Asla getiremezler. Böyle bir delil yoktur arkadaşlar. Böyle bir delil yoktur. Şimdi Gariban Osman, bunlar kitap sünnet çizgisinde amel edenlerin konuşacağı sözler olmamalıdır. Yani burada bütün Cezayirliler bağlıyor veya bağlamıyor. Efendi Suud'da bağlıyorlar. Peki Suud'da niye yapmıyorlar? Peki Pakistan'da neden böyle? Bunlar kitap ve sünnetle hareket ettiğini söyleyen, delille hareket ettiğini söyleyen kimselerin söyleyeceği sözler olmamalıdır. Bizim için nerede ne şekilde yapılırsa yapılsın, bizim için önemli olan o yapılan şeyin delile dayalı olmasıdır. Delile dayalı olmasıdır değerli kardeşlerim. Anlaşıldı mı efendim? Almanya'daki de olabilir, Gariban Osmancığım. Hollanda'dan olabilir, Belçika'dan olabilir, Arabistan'dan olabilir, Pakistan'dan olabilir. Nereden olursa olsun değerli arkadaşlarım, nereden olursa olsun bizim için pek önemli değil. Bizim için yapılan o şeyin delile dayandırılması çok önemlidir. Delile dayandırılması. Biz mezhebimizi niye terk ettik? He? Yani bizim mezhebimiz bayağı kalabalıktı. Hepinizin bildiği gibi biz ne diye mezhebimizi terk ettik he? Aliciğim, Mehmetciğim niye terk ettik? Ne diye birçok içtihadı elimizin tersiyle kenara bıraktık? Resulullah'ın sözlerinden dolayı değil mi? Neden imamların sözlerini kenara bıraktık, imamları terk ettik? Yani illa onların sözü doğrudur anlamında kabul etmeyip ne yaptık? Terk ettik onları. Severiz, sayarız ama dedik ki Kendisine ittiba edilecek tek kişi Allah'ın Resulüdür. Bizim için örnek odur. Onun için biz bunları terk ettik. E hala kalkıp aynı anlamı ifade eden sözler sarf edersek bunlar şuurlu Müslümanlara yakışmaz. Yani bunlar bize yakışmaz kardeşim. Biz kitap sünnetle amel eden insanlar olarak biz birbirimizden delil isteyeceğiz sürekli. Eğer bu din tamamsa, ki tamamdır, bu dinin kaynakları Kur'an ve sünnetse, ki öyledir, size iki şeyi bıraktım, sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız, öyleyse biz birbirimize bu anlamda sadece delil getireceğiz kardeşler. Sadece delil sunacağız. Birimizin okuduğunu diğerimiz okumayabilir, öyle mi? Birimizin haberdar olduğu bir meseleden diğeri haberdar olmayabilir kardeşler. Onun için bize düşen delillendirmek. Kararları tartışılmayan tek beşer kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ortaya koyduğu hükümleri kabulde herhangi bir tereddüt duyurmayan şahsiyet kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Niye? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنِ هُوَا Hava ve arzusundan konuşmadığı için. Vahiyle konuştuğu içindir. Öyle mi? Kararını tartışamayız biz. Verdiği hükümleri efendim kabulde içimizde herhangi bir sıkıntı duyamayız. Belki Ebu Hanife, Şafii, Maliki, Ahmed İbni Hanbel veya daha nice güzide imamların sözü saf dışı edilmiştir ama unutmayınız, peygamberin sözleri gündeme gelmiştir. Belki birçok mezhep elimizin tersiyle kenara itilmiştir ama peygamberin mezhebini gündeme getirmişizdir. Bundan daha güzel söz sahibi olur mu? Bundan daha güzel bir mezhep olabilir mi? Eğer mezhep gidilen yolsa, öyle mi? Peygamberin yolundan daha güzel bir yol olabilir mi kardeşim? Olamaz. Bu arada monitöre de bir bakıyoruz. Efendim, hocam, Gariban Osman beni aydınlatmak için sordu. Allah ondan sizden razı olsun. Allah hepinizden de razı olsun değerli arkadaşlarım. Burada hepimiz birbirimizi aydınlatmak için inşallah uğraşıyoruz. Size bu hurele delillerini sunuyorsunuz hocam, yoksa gerçek senetli deliller mi? Müntezir ne diyorsun anlamadım. Siz Ebu Hureyre'nin delillerini sunuyorsunuz hocam, yoksa gerçek senetli deliller mi? Yani siz Muntezir, bu ifadenizle sanki biraz hadis inkarcısına benziyorsunuz. Böyle bir koku sezmeye başladım. Yani Ebu Hureyre'den de olabilir, Abdullah İbni Ömer'den de olabilir, Abdullah İbni Mübarek'ten de olabilir. Çıktı mı attınız mı? Neyse, önemli değil. Önemli değil, belli. Yani bunlar hadis inkarcılarına benziyorlar. Ebu Hureyre'den olsa ne olur ki? Acaba senetten sebetten anlıyor muydu? Arkadaşımıza bir sorsaydık gitmeden önce. Neyse, bugün cumartesi, burada bizim ilk dersimiz. Burada öncelikle söz sahibi, soru sahibi arkadaşlarımız olacaklar. Ara sıra monitöre de bakıyoruz tabii ki. Evet. Efendim, Kur'an'da müzikle ilgili bir ayet var mı? Yani ne demek? Müzik çalabilirsiniz mi? Yoksa Kur'an'da müziğin haramlılığına dair var, efendime söyleyeyim. İnsanlardan öyleleri var ki diğer insanları aldatmak için lehvel hadis satın alırlar diyor. Lehvel hadis. Boş sözleri satın alırlar diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiri ile alakalı birçok hadisi şerifte buradaki lahvel hadis, çalgı aletleri, müzik, şarkı, türkü diyor. Anlaşıldı mı? Konuyla ilgili şey de var, dersimiz de var. Bu ayeti tefsiriyle beraber hadislerini alırsın sen inşallah. Anlaşıldı mı? Orada lahvel hadis, Maide suresinde olması lazım. Hatırlayabildiğim kadarıyla lahvel hadis ve bunun izahını yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şarkı türkü olduğunu. Tamam, hatta Şeyh el-Albani'nin de bu konuda küçük bir risalesi var. Evet, ayetin yerini söyleyeyim size. Lokman suresindeymiş. Evet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ İlâhir. İnsanlardan öyleleri var ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve alay etmek için eğlence türünden boş sözleri satın alırlar diyor. Eğlence türünden boş sözleri satın alırlar diyor. Burada lahvel hadis ifadesini Ebu Umame'den olsun, Ayşe annemizden olsun, efendim İmran bin Hüseyin'den olsun, Ebu Amr'dan olsun, Ebu Malik'ten olsun, Cabir'den olsun, Ebu Sebha'dan olsun, İbni Abbas'tan olsun, Enes'ten olsun ki bunu daha çokça çoğaltabiliriz. Burada Allah Resulü'nün açık ve net ifadelerinde lahvel hadisin şarkı, türkü, çalgı aletleri olduğu anlatılıyor.
İlahileri de kapsıyor mu hocam?
İlahi derken?
Hani mesela şimdi günümüzdeki ne bileyim sazlı sözlü ilahiler çok mu?
Sazlı sözlü işte müzik aletlerinin haramlılığından bahsediyor. Çalgı aletlerinin haramlılığından bahsediyor. Sadece kadınların kendi aralarında onlara bir istisna kılınan def vardır. Def. Bunun haricinde bütün çalgı aletleri haramdır. Bununla beraber çalgısız yani müzik aletleri olmadan çalgısız namelerin söylenmesine müsaade edilmiş ama burada sözler de İslam'ı hicvetmeyecektir. İslam'a ters olmayacaktır. Mesela def eşliğinde iki tane kızcağız düğünün birisinde bir şeyler mırıldanıyor. Ve mırıldandıkları sözler arasında da güzel şeyler söylüyorlar ama o sözler arasında da diyorlar ki içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber de var, bir peygamber de var. Def eşliğinde iki tane kızcağız böyle şeyler söylüyorlar. Ve peygamberimiz ne yapıyor? Bunu duyuyor. İşte o sözlere gelince bunu söylemeyin diyor. Zira yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Şimdi biz Resulullah'ın sünnetini, hadislerini tarif ederken takriri sünnetinden bahsederiz. Hatırlayanlarınız varsa takriri sünneti yani tasvibi sünneti. Burada def eşliğinde kızcağızların kendi aralarında eğlenmelerine müsaade var mı? Var. Başka deliller de var zaten. Bu anlamda nameli sözler söyleyebilirler mi? Çirkin olmadığı sürece söyleyebilirler. Ama kalkar da İslam'a ters, İslam'a muhalif ifadeler kullanırsanız İslam bunu yasaklar. Öyleyse bizim şu anki ilahi denilen sözler içerisinde eğer Kur'an'a sünnete zıt, İslam'a zıt bir şeyler olmadığı sürece bunu insanlar mırıldanabilir. Bayanlar kendi aralarında def eşliğinde, nişanlarında, düğünlerinde bunu söyleyebilirler. Öyle mi arkadaşım? Ama sazlı, efendime söyleyeyim, cazlı bu şekildeki ilahiler falan ki Allah korusun zaten bugün ilahileri falan dinlerseniz şeyhleri ilahlaştırıyorlar. Şeyhlere tamamen tapınmayı ifade eden sözler falan var yani. Ya bugün Seyda için yazılan, işte bu Adıyaman'daki Seyda için yazılan ve terennüm edilen sözleri bir dinleyin bakayım. Allah korusun. Yani İbrahim Tatlıses'in şarkılarından, türkülerinden daha beter. Daha beter yani. Anlaşıldı mı burası? Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Musa'cığım. Anlaşıldı mı burası? Şarkı, türkü, çalgı aletleri diye bakınız ta seneler önce bir dersimiz var. Bunu işledik. Net ortamında da işledik. Efendime söyleyeyim. İnşallah bunu şey yapabiliriz. Mesela size bir hadis söyleyebilirim. Bu anlamda kafanıza güzelce yazın. Ananes ibn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوفتان ملعونان في الدنيا والآخرة. Enes'ten geliyor. Peygamberimiz buyuruyor ki iki ses dünyada da ahirette de lanetlenmiştir. Mizmarun inde ni'meti ve rannatu inde musibeti. İki ses dünyada ahirette lanetlenmiştir. Neymiş o iki ses? Nimet anında müzik sesi, musibet anında da feryat sesi. Nimet anında müzik sesi, musibet anında da feryat sesi. Şimdi peki nimet anında olmasa hocam müzik dinlenilebilir mi? Bazen böyle ifrit soruları olabiliyor. Hazır sorulmadan biz cevabını verelim. Şimdi biliyorsunuz nimet anında müzik sesi genelde efendime söyleyeyim revaçlı olan. Yani müzik genelde insanların keyifli zamanlarında dinledikleri şey. Ondan söyledim. Feryat sesi de genelde musibet anında olur. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Kitabı bizim bu izahımız sair delillere dayalı olarak yapılan bir izahtır. Sair hadislerde anlatıldığı gibi yani müzik, çalgı aletleri bunlar yasak olan, haram olan şeylerdir değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi bu çirkin şeyden uzak tutsun. Mesela bir ayeti celle daha sana delil olarak verebilirim. Kur'an'da bu tip efendim uygulamayı reddeden delil var mı sorusunu soran arkadaşımıza Mümin suresinden bir ayet. Bak iyi dinle. Burada Rabbimiz buyuruyor ki felaha ulaştı o müminler. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki boş şeylerden, boş işlerden yüz çevirirler. İşte buyurun levhal hadis. Yani boş uğraş, boş şeyler. Müzik değil, çalgı aletleriyle uğraştı bunlar. Boş şeyler değerli arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? Evet. Yine bir hadis-i şerif bu anlamda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şarkı türkü söyleyen cariyeleri alıp satmayın. Onlara şarkı türkü öğretmeyin. Onlar üzerinde yapılan ticarette hayır yoktur. Ve onlardan elde edilen kazanç haramdır. İşte bu ve benzeri şeyler hakkında şu ayet indi diyor. Maide suresindeki ayeti okuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gördünüz mü? Yani o ayetin en açık ve net tefsirini yapıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşıldı mı? Özcan kardeşimiz, deliller bir tıklamayla gelince kıymetini bilmiyoruz. Bunları toplayanlar aylarca bir hadisin peşinde koşmuşlar ve amel etmişlerdir. Evet, doğru söylüyorsunuz Özcan kardeşimiz. Hatta aradaki bir raviyi kaldırmak için bile günlerce yol giden insanlar olmuştur. Ama ne yazık ki bugün biz bir aylığımızı vererek Buhari'yi, Müslim'i yani onların hayatlarını satın alabiliyoruz. Evet, Rabbim kıymetini, değerini bilen kişilerden, kimselerden olmamızı nasip etsin diyelim arkadaşım. Ne diyelim? Evet. Gazi'nin de dediği gibi onun için de onlar gibi bir değerimiz, derecemiz, faziletimiz de söz konusu olmaz. Yani cereme kime ise semere de onadır kardeşlerim. Mükafat yorgunluk derecesinde olacaktır. Bu söz de Peygamberimizin Cevami'ul Kelim sözlerindendir. Yazın kafanıza. Mükafat yorgunluk derecesindedir. Cereme kime semere onadır. Yani kim yorulursa öyle mi? Kim terlerse o kazanacaktır. Öyle üç köfte beş kuruş yok bizim argo tabirle öyle mi? Tabii ki yorulanlar kazanacaktır. Başka? Sor. Sizi dinliyorum. Yok sorular çok gelmiyor. Bizatihi sorun diye uğraşıyorum. Burada ben kayıt yapıyorum. Bir ikincisi başkaları da dinlediği için. Ya derse başlamış olsaydım hiç önemli değildi. Soru sorun falan diye uğraşmazdım. Bugün sorulu cevaplı diye. Fethullah Gülen'i savunanlar Fethullah Gülen'i savunanların o sözleri meşhurdur. Evet bizim kaç yerde dershanemiz var. Bizim kaç yerde efendim okullarımız var. Şimdi Fethullah Gülen insanları nurcu mu yapıyor? Tevhid ehli bir Müslüman mı yapıyor? Onun üzerinde güzel durmak lazım. Ha nurcu yapıyor. Biz Allah bizden nurcu olmamızı istemiyor ki. Allah bizden muvahhid olmamızı istiyor. Allah bizden sadece biz Müslümanız deyip de elense yapmamızı da istemiyor. Allah bizden sadece ibadet etmemizi de istemiyor. Allah bizden kendisine kulluk etmemizi, ibadet etmemizi istiyor ama bununla beraber ibadetlerimizle hiçbir şeye bir pay bir nasip ayırmadan kulluk yapmamızı istiyor. İşte bunun adı da tevhiddir. Tevhid derslerinde sürekli anlatmışızdır. Mekkeli müşrikler de biz Müslümanız diyen, Allah'ı razı etmeye uğraşan, ona bir takım ibadetleri takdim eden kişilerdi, kimselerdi. Öyle değil mi? Mekkeli müşrikler kimdi? Bu insanlar da Allah'ın varlığını, birliğini bilen, peygamber inancı olan, öyle mi? Kitaplara inancı olan, Allah'ı razı etmek için çırpınan kimselerdi. Yani Allah'a ibadet ediyordular. Mekkeli müşrikler abid idiler ama müvahhid değildiler. Abid ile muvahhid arasında çok fark vardır. Abid ibadet edendir. Muvahhid ise ibadetlerinde Allah'ı birleyen demektir. Mekkeliler abiddiler. Ama muvahhid olmaları için Allah peygamber gönderdi. İbadet edin ama bana hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Peygamber bunun için geldi. Namaz kılıyordular ama kabirlere, türbelere tapınıyordular. Öyle mi? Oruç tutuyordular, infakları vardı, köle azat ediyordular, hacca geliyordular. Yani aynı şeyler zamanımızda da söz konusu. Aynı şeyler zamanımızda da yapılıyor. Eğer Allah Azze ve Celle bir peygamber daha gönderecek olsaydı inanın yine gönderirdi bunları da. Yani bunları da bir peygamber gönderir. Bunların da yani bu toplumun da inanın bir peygambere ihtiyacı var. Şirkin, küfrün en doruk noktaya ulaştığı dönemlerdir inanın. Ya tarihte siz hiç gördünüz mü? Al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyen bir müşrik. Hiç duydunuz mu tarihte böyle bir insan? Asla bir kabirden çocuk isteyeni göremezsiniz. Yani Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın, Hubel'in kabrine gidip de bize çocuk ver, efendim bize oğlan evladı ver, kızlardan pek hoşlanmıyoruz diyen hiç kimseyi gördünüz mü? Ama zamanımızda televizyon ekranlarında da şahit olursunuz. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyecek kadar, yani Müslümanım diyenler cahilleşmiş. Anahtarı türbeye sürüyor, ev versin. Araba anahtarı sürüyor, araba versin. Affedersiniz, göbeğini sürtüyor. Ya göbeğini sürtüyor. Kadın affedersiniz, türbeye sürtünüyor şey versin diye. Yani böyle bir inanç Allah aşkına tarihte olmuş mu yani? Mekkeliler bunlardan biraz daha kaliteliydi. Yani bu ifadeler acı ama gerçek. Vallahi Mekkeliler daha kaliteliydiler. Ha burada genelde hepimiz birbirimizi anladığımız için bu ifadeleri kullanıyoruz. Ama sakın başkalarını anlatırken böyle anlatmayacaksınız. Kendi aramızda bu ifadeleri kullanabiliriz. Mekkeli müşrikler vallahi bunlardan daha kaliteliydiler. Çünkü böyle bir şey yapmıyordu, istemiyordular. Onlar denizde fırtınaya tutulduklarında dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'tan yardım istiyordular. Açın Ankebut suresini. Ama bizimkiler havada, karada, denizde Allah'a ortak koşuyorlar. Yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor. Adam karada, havada, denizde ortak koşuyor. Onlar denizde Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın yardım edemeyeceğini çok iyi biliyordular. Dolayısıyla dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'tan yardım istiyordular. Ama zamanımızdakiler böyle değil arkadaşlar. Zamanımızdakiler böyle değil arkadaşlar. Hatta bugün tasavvufun temelinde yatan o çirkin inanca göre her şeyin bir Allah olduğunu tarihte kim söylemiş Allah aşkına ya? Tarihte bunu zırvalayan kim olmuş? Beyazid-i Bestami'yi bir sefer görmeniz Allah'ı 70 sefer görmekten daha hayırlıdır diyen bir tane zavallı kafir müşrike rastlar mısınız geçmişte? Hayır kardeşler. Görmezsiniz. Göremezsiniz bunu kardeşler. Bunu göremezsiniz kardeşler. Onlar daha akıllıydılar. Onlar daha basiretliydiler. Bunlara göre onlar daha fazla anlayışlıydılar. Mesela bir la ilahe illallah'ın anlamı hususunda Mekkelilerin bu toplumdan daha iyi o ifadeyi anladıklarını görüyorsunuz. La ilahe illallah'ın anlamını bu toplumdan daha iyi anlıyordular. Onun için kabule yanaşmıyordular. Bu toplumda la ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka Allah yokturdur. Bu toplum böyle anlıyor, biliyor musunuz? Onun içindir ki Allah'ın varlığını, birliğini bilen bir insanı tenkit ettiğinizde diyor ki, ya olur mu diyor, biz kafir miyiz diyor, ya biz de Allah'ın varlığına, birliğine inanıyoruz. Siz gidin diyor ateistlere anlatın diyor. Şu inanca bakınız. Yani Allah'ın varlığını, birliğini bilmek bu toplumda Allah'a iman kabul edilmiştir. Dolayısıyla kurtuluş sebebidir. Halbuki Mekkeli müşrikler de biliyordular. Firavun bile biliyordu Allah'ın varlığını, birliğini. Bu insanlığın saptırıcısı olan şeytan da Allah'ın varlığını, birliğini biliyor. Böyle saçma sapan bir şey mi olur? La ilahe illallah'ın anlamını Mekkeliler çok iyi biliyordular. Hazır sırası gelmişken, belki yeni duyan arkadaşlarımız olur, o rivayeti hatırlatmakta fayda vardır. Bir gün Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Kardeşinin oğluna bir şeyler söyle. İlahlarımız hakkında ileri geri konuşuyor. Yani senin hatırın için bir şey diyemiyoruz. Çağır bunun kafasına akıl koy. Ebu Talip bana Muhammed'i çağırın diyor. Peygamberimizi çağırıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor, içeri giriyor. Bakıyor ki kavmin büyükleri, Ebu Talip hasta yatıyor. Yanında kavmin ileri gelenleri, büyük başları yani. Ey yeğenim diyor, bak burada görüyorsunuz kavmin büyükleri, Kureyş'in ileri gelenleri. Bunlar senden şikayetçi. İlahlarına ileri geri şeyler konuşuyormuşum. Vallahi amuca ben onlardan fazla bir şey istemiyorum. Tek bir kelime söylesinler, ben onlardan başka bir şey istemiyorum. Bu sözü duyan Kureyşliler diyorlar ki babanın başı hakkı için ya neymiş o bir kelime? 10 tane söyleyelim. Bir tane değil 10 tane söyleyelim. Neymiş o diyorlar. Allah Resulü diyor ki قُولُوا لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ تُفْلِحُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ deyin kurtulun diyor. لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ deyin diyor. Biraz önce 10 kelime söylemeye hazırlanan Mekkeli müşrikler ne zamanki la ilahe illallah sözünü duyuyorlar, olamaz böyle şey diyorlar. Niye? Onun bir anlamının olduğunu biliyordular. Yani bütün ilahları terk edin, Allah'ı ilahlaştırın, sadece Allah'a yönelin. Bu sözden anlıyordular. Yani bu sözün bu anlama geldiğini çok iyi biliyordular. Onun için kabule yanaşmadılar. Yoksa sadece bir kelime olarak 10 tane söylerlerdi, biraz önce kendileri söylediler. Bu neyi gösteriyor kardeşim? Bu Mekkeli müşriklerin la ilahe illallah'ı bunlardan daha iyi anladığını söylüyor. Ha, bu topluma anlatılmış da mı anlamamışlar? Bu toplum kandırılmış. Yani bu toplumun en akıllıları hutbelerde la ilahe illallah'ın anlamını biraz önceki anlattığımız şekliyle anlıyorlar. Anlatıyorlar daha doğrusu. E ne yapsın, bu toplumda böyle anladı. Onun için kimseyi tekfir etmeden devamlı dile getirdiğimiz gibi bunları acıyıp anlatmak lazım. Bu mevzuları dile getirmek lazım. Çünkü gerçekten anlatılmamış. Bilmiyorlar. La ilahe illallah'ın anlamını anlatmamışlar. Allah'tan başka Allah yoktur anlıyorlar. Bize iş düşüyor kardeşlerim. Öyle mi? Bize iş düşüyor. Anladığını söyleyen insanlar olarak. İnşallah anlamışızdır. Hakkıyla anlatmayı nasip etsin bizlere. Peki efendim, başka var mı?
Hocam yine bu kutlu doğum haftası yaklaşıyor.
Kutlu doğum haftası yaklaşıyor. Yaklaştı mı bakalım?
Biraz daha modernleşmiş ismiyle doğum günü yani.
Mevlid kandili mi?
Hayır hayır hocam, yani Allah Resulü'nün doğumunu hani.
Mevlid kandili işte. Mevlid kandili.
Kutlu doğum olarak geçiyor ya.
Evet işte Mevlid kandili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek Mevlid Kandili ile alakalı olsun, gerek Miraç ile alakalı olsun veya efendim Regaib ile alakalı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir kutlaması söz konusu değildi. Tabi bunları bu şekliyle dile getirirken sanki Miracı efendime söyleyeyim inkar ediyormuşuz anlamında bir telakki söz konusu oluyor bazı cahiller tarafından. Halbuki biz Miraç'a iman eden insanlarız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhen, bedenen Miraç'a çıkmıştır. Ve bunun çıkış tarihi de vardır. Ama Resulullah'ın Miraç'a çıkış tarihini, o geceyi bir kutlama haline getirmesi söz konusu değildir. Yani Resulullah Miraç'tan döndükten sonra böyle bir kutlama yapılmış mıdır? Onun yetiştirdiği talebeleri, ki cenneti bizden daha fazla isteyen, cehennemden bizden daha fazla korkan kimselerdi. Onların böyle bir kutlamaları söz konusu mudur? El cevap, hayır. Hayır. Resulullah'ın elbette ki doğduğu bir gece var, bir gün var. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğum gününü kutlamış mıdır? Hadi mütevazilik olsun diye hayattayken böyle bir şey yapmadı. Sahabetinden böyle bir şey yapan olmuş mudur? El cevap, hayır. Peki bize ne oluyor? Sahabenin kendisi söylüyor. Diyor ki, siz sizden öncekilerin yoluna uyun. Selefin yoluna uyun. Çünkü onlar size bırakacak bir iş koymadılar diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşuna mı mana aleyhi ve ashabı, benim ve ashabım yolunda yürüyenler kurtulacaktır. Yani boşuna o insanları adres olarak göstermiyor bize. Eğer topluluk olarak o insanlar adres ise bizim bu topluluğu iyi tanımamız gerekir. Akidelerini, inançlarını, ahlaklarını, öyle mi? Metodunu, menhecini iyi tanımamız lazım. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulurlar diyor. Bu ifade ayeti celile olmasına rağmen bu ifade cem'i bir ifade. Yani sahabeden bahsediyor. Senin iman ettiğin gibi iman ederseler kurtulurlar ey Muhammed demiyor. Sizin iman ettiğiniz gibi. Allah'ın Resulü ve etrafındaki insanların iman ettiği gibi iman edeceğiz. Sahabenin akidesi çok önemlidir. Onlara bakacağız kardeşim. Ameli çok önemlidir. Onlara bakacağız. Sahabe, bakınız hepsini diyoruz. Sahabi dediğiniz zaman bir kişi. Olabilir, bakarsınız birisi bir hata yapabilir. Ama diğeriyle onun hatası düzeltilir. Ama sahabe denildiği zaman hepsidir. Umumen onların yolu bizim için yoldur kardeşlerim. Sahabede böyle bir şey yoksa bizde neden olsun? Böyle bir şey yapmamışlar, biz niye yapalım? Şu sözleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki o insanlara dedi. Size cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır. Ve size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise onları da anlatmışımdır. Sizi gecesi gündüzü gibi bir yol üzerinde bırakmışımdır. Artık bu yoldan sapan helak olur. Bu sözün ilk muhatabı olan insanlar sahabeydi kardeşler. Yani cennete ulaştıracak şeyler bellidir, cehennemden uzaklaştıracak şeyler de bellidir. Öyleyse bu anlamda gece, gündüz kutlamalar, belli günleri efendim kutsal saymak, hakkında hiçbir delili olmayan günleri, geceleri efendim kutsal saymak, onları kutlamak bize bırakın fayda zarar getirecektir kardeşim. Çünkü bunun adı bidat olacaktır. Her bidat sapıklık olacaktır. Her sapığın sonu cehennemdir Allah korusun. Kadir Gecesi ile alakalı neden biz bir şey söylemiyoruz? İtiraz anlamında niye bir sözümüz yok? Kadir Gecesi ile alakalı. Kadir Gecesi vardır. Ha, bu konudaki itirazımız ise nedir? İlla 27'si değildir kardeşim. Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde arayın demiştir. Biz bunu söyleriz. Bu anlamda sadece 27'si değildir diye itirazımız olur. Öyle mi arkadaşım? Hasancığım, senin sorunun cevabı da inşallah bu. Kutlu geceler, günler gelmeden önce herhalde bizim de bu anlamda tedbirimiz vardır. Allah yardım etsin. Ne diyelim? Aynı sözde, biraz önceki söylediğimiz sözlerin aynısını söyleyeceğiz. Resulullah döneminde de insanlar ölüyordu. Vefat ediyordular. Hatta şehit oluyordular. Peygamberin etrafındaki değerli insanlardı hem de bunlar. Neden bunlarla alakalı bu gibi uygulamalar yoktu? Neden yoktu? Çünkü bunların hayrı olmayacaktı. Çünkü bunların bir faydası olmayacaktı da ondan kardeşler.
Hocam, bu 40'ında et kemikten ayrılır diye bir şey var mı?
Vallahi onlara sormak lazım. Yani biz bilmiyoruz 40'ında et kemikten ayrılır. Efendime söyleyeyim 45'inde şöyle olur böyle olur, biz bunları bilmiyoruz. Alalım o kardeşimizden gelen soruyu. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı vardır. O hakkı gerçekleştirir isek bizim de Allah'ın üzerinde hakkımız vardır. Muaz'dan gelen bir hadis vardır. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Muaz, bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Muaz diyor ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bilmiyorum. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın sizin üzerinizdeki hakkı, aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki hakkı sadece ona ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Yani tevhidi gerçekleştirmeniz. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı aleyküm selam kardeş. Ardından hemen diyor ki peki bilir misin ey Muaz, kulları bunu gerçekleştirdiği zaman onların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diyor. Yine diyor ki Allahu ve Resuluhu alem, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu sefer kulların Allah üzerindeki hakkı da onlara azap etmemesidir. Yani tevhidi gerçekleştirenlere azap etmemesidir. Allahu Ekber. Tevhidi gerçekleştirenlere ne mutlu. Sorunuzun cevabını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem net ifadeleriyle vermiştir. Öyle mi? Bu ifadeler gayet açık ve nettir. Bukhari ve Müslim hadisidir. Yerini, numarasını verebiliriz efendim. Evet. Anlaşıldı mı? Kardeşim. Peki efendim. Hadis imamları derken sahabeler de hadisçiydi. Ha. Bukhari 250 196'da 196'da efendim doğuyor. 250'de falan ölüyor. Yani Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud bunların efendim peygambere yakınlığından bahsediyorsan, bunu soruyorsan, peygambere yakınlıkları herhalde sahabe gibi değildi, tabi'in gibi değildi. Ama kendilerinden ilim aldığı insanlar hep hadisçi insanlardı. Sahabe hadisçiydi, yani sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendi, yazdı, çizdi. Her ne kadar bir takım insanların ileri geri cahilce konuştuğu, efendim Resulullah döneminde hadisler yazılmadı falan da deseler, yanlış ifadelerdir bunlar. Resulullah döneminde Kur'an yazıldığı gibi hadisler de yazılmıştır. Bunun bir sürü delilleri vardır. Hadisler de yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır. Ve herkes birbirine aktarmıştır. Bir silsile şeklinde. Tezkiye edilen insanların talebeleri tezkiye edilmiş insanlardır. Hep birbirlerine aktarmışlardır. Ki zaten burada bu anlamda Allah'ın bir teminatı vardır. Her şeyden önce Allah'a güvenmeliyiz. Bu zikri biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz diyor Allah. Yani indirdiği zikrini muhafaza edecek olan Allah'tır kardeşlerim. Böyle mükemmel bir teminat vardır. Allah indirdiği zikri koruyacağını söylüyor. E hocam zikir Kur'an. Hayır, Kur'an değildir. Zikir Allah'ın indirdiği iki şeyin adıdır. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Yani Kur'an'ın bünyesine baktığınız zaman Allah indirdiği şeye zikir ismini veriyor. Koruyacağı da zikirdir. İndirdiği kitap ve hikmettir. Koruyacağı da kitap ve hikmettir. Böyle bir teminat verdiyse Allahu Azze ve Celle bunu kıyamete kadar koruyacaktır. Öyle olmasaydı bize ihtilaf anında فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ der miydi arkadaşlar? Aslında ayetlerin üzerinde ciddi anlamda durmak, tedebbür etmek lazım. Tefekkürden öte tedebbür etmek lazım. Yani çok iyi düşünüp anlamak lazım. Ne demek ihtilaf anında bizi Kur'an'a ve sünnete havale ediyor Allahu Azze ve Celle? Ardından da Kur'an korunacak, hikmet korunmayacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Haşa, Allah tezat şeyler yapıyor demektir. Bu ne demek? Korumayacağı bir şeye bizi havale eder mi Allahu Azze ve Celle? Hem ihtilaf anında bizi Kur'an'a ve sünnete havale etsin, hem de Kur'an'ı korumasın, sünneti korusun. Yine bir terslik olur kardeşim, sünnet korunmadığı müddetçe, aleykümselam, siz Kur'an'ın korunmuşluğundan bahsedemezsiniz. Yani lafızların korunması ne anlama gelir? Lafızların delalet ettiği anlam korunmadığı müddetçe. Anladınız mı burayı? Bakınız, lafızların korunması hiçbir anlama gelmez. O lafızların neye delalet ettiğini bize ifade eden naslar korunmadığı sürece. Yani Kur'an lafızlarının neye delalet ettiğini bize hadisler anlatıyor. Hadisler söylüyor. Eğer siz hadisleri Kur'an'dan ayrı tutar, onu anlamada, yani Kur'an'ı anlamada hadislere ihtiyaç duymazsanız, Allah'ın kitabı herkesin elinde istediği şekilde, istediği anlamda istinbat edeceği bir kitap hali. Yani bir ihtilaf sepeti olmuş olur haşa. Zaten öyle olmamış mı? Bütün dalle fırkaların delilleri Kur'an'dandır, biliyor musunuz? Haricilerin Kur'an'dan, Cehmiye'nin Kur'an'dan, Cebriye'nin Kur'an'dan, Şia'nın Kur'an'dan, Mu'tezile'nin Kur'an'dan, herkesin Kur'an'dan, hadis inkarcılarının bile Kur'an'dan delilleri. Haşa, sanki ihtilaf sepetiymiş gibi herkes Kur'an'dan delil getirmeye çalışıyor. Sadece Kur'an diyen adam ihtilaf içerisinde yüzer durur. Allah'a nasıl kulluk edeceğini asla bilemez kardeşim. Ama hadisler de beraber Kur'an'ı ele alırsa sırat-ı müstakimi yakalar, Allah'a onun istediği şekilde kulluk eder. Anlaşıldı mı? Yani mükemmel bir teminatımız var. Senin adın neydi, unuttum ben. Veyselciğim, mükemmel bir teminat var. Allah'ın böyle bir teminatından sonra biz nasıl şüphe edebiliriz ki? Allah koruyacaktır bu dini. Bu dinin kaynaklarını koruyacaktır. E hocam, şimdi el kaldırıyor adam. Madem korumuş ise nedir bu uydurma hadis, zayıf hadis? Yine ifadelere dikkat ederseniz, Allahu Azze ve Celle koruyacağım demiş ise bir şeyi, demek ki ona bir takım saldırılar yapılacak demektir. Demek ki ona sağdan soldan, oradan buradan, üstten alttan saldırılar söz konusu olacak ki ben koruyacağım buna rağmen. Kur'an hakkında da ileri geri konuşlanmıştır. Onun 17 bin ayet olduğunu söyleyen olmadı mı? Yani ziyadelik ve noksanlık anlamında kitap hakkında da ileri geri konuşmuşlardır. Edip Yüksel çıkmış, Kur'an'dan iki ayet fazla demiş. Şia çıkmış, efendime söyleyeyim, Kur'an'da şöyle şöyle sureler vardı. Velayet suresi mesela diyor. Nerede bu diyor. Kur'an hakkında da ileri geri konuşlanmıştır. Hadisler hakkında da ileri geri konuşlanmıştır. Ama Allah bunun ikisini de koruyor. Böyle mükemmel bir teminat verdiği için ona hamdü senalar olsun. Aynen. Aynen efendim. Yani onlar kitabın bir kısmını alıp diğer kısmını kenara iten zavallılardır. Ben derslerimde bu anlamda sürekli dile getiriyorum. Bugün hadis inkarcıları, güya Kur'aniyum diyenler, yani Kur'an'a sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyleyenler, yeminle söylüyorum, Kur'an'ı hakkıyla anlayan insanlar değillerdir. Ben sünnetsizlerle, hadis inkarcılarıyla, Kur'an'la sadece münazara ettiğimde buna bile delil veremiyorlar. Yani hadisleri bir kenara bırakın diyorum ki, zaten bırakmışlar ki böyle bir münazarada kabul etmedikleri bir ölçüden sizin delil getirmeniz abes bir şey olacaktır. Allah'ın kitabıyla onlar arasında münazara ettiğimizde bunun cevabını veremiyorlar. Çarpıçık bir şeyler söylüyorlar. Allah'ın kitabını çok okuduğunuzu söylüyorsunuz. Anladığınızı söylüyorsunuz. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği şu ifadeyi anlamaktan aciz kalmışlardır. Diyorum ki Allah kitabında diyor ki, ey inananlar, Allah'a itaat edin ve bir de Resulüne itaat edin. Arkadaş, Allah'a itaat edinin anlamı ne? Resulüne itaat edin anlamı ne? Bunu bizim Apo bile anlıyor. Basit çocuk yani. Küçücük çocuklar bile bunu anlıyor. Ne demek Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin? Allah'a itaat edin, kitabına, Resulüne itaat edin ne? Ne? E tamam, sünnetine sen söylüyorsun. Onlar işte bunu söyleyemiyor, biliyor musun? İnadına söylemiyorlar. Allah'a itaat edin, müstakil emir sıgasıyla geliyor bakınız. Allah'a itaat edin ve bir de Resulüne itaat edin. Allah'ın ve bir de Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Allah'ın haram kıldığı ne? Resulün haram kıldığı ne arkadaşım? Allah ve bir de Resulü bir işe hükmettiği zaman Allah'ın hükmettiği ne? Resulün hükmettiği ne kardeşim? Yani Kur'an'da bu ikili sisteme rağmen siz hala ne diye tek tek diyorsunuz? He? Allah ikili bir sistemden bahsediyor. İki kaynaktan bahsediyor. Allah'a ve Resulüne itaat diyor. İhtilaf anında Allah'a ve Resulüne gidin diyor. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Ne anlıyorsunuz diyorum. Bakın burada iki şey indirdiğini söylüyor. Adam şimdi diyor ki kitabı ve bir de diyor onun anlayışını. Doğru diyorum. Tamam, senin kaidenle, kuralla gidelim. Senin metodunla gidelim. Yani Allah iki şey indirmiş. Biri kitap, biri de onu nasıl anlayacağımız, öyle mi? He diyor. Peki kime indirmiş? Resulüne indirmiş. Resulüne indirmiş. Yani bu demektir ki kitabı Resul nasıl anladıysa öyle anlayın. Peki siz Resul'den daha iyi anladığınızı söyleyebilir misiniz? Yok diyor. E peki? Gelin kitabı Resul'ün anladığı gibi anlayalım. İşte bu noktadan sonra başlıyor inadi cevaplar. Bu noktadan sonra şeytan efendim mikrofonu ele alıyor. Hoparlı olarak onu kullanıyor. Maalesef. Yani ben daha Kur'an'ın dışına çıkmadan bunların cevabını bulamıyorum onlarda. Bunların cevabını alamıyorsunuz onlarda. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin.
Hocam Kur'an'ın bu şekilde dizilmesini Allah Resulü mü emretmiştir? Yani Bakara suresinde
Kur'an'ın tertip sırası da aynen Resulullah'ın şeyi Cibril'in getirdiği, tarif ettiği şekildedir. Şu sure indi, şunu şuraya koyacağız diyor. Bak şu ayeti şuraya koymamı bana emretti diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan daha açık ve net bir şey olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inen şu ayeti diyor, şu surenin şu şuna koymamı emretti diyor. E tamam, gayet açık ve net.
Hayır hocam, mesela Bakara suresi mesela.
İsimleri mi?
Şimdiki dizilişi. Şu andaki dizilişini söylüyorum yani.
Aynen, tabii ki. E tabii ki. Allah Allah, biraz önceki söylediğimiz hadis bunun delilidir işte. Gayet açık ve nettir. Abdullah kardeşimiz, hocam Ali İmran suresi 103. Allah'ın ipine sımsıkı toptan sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Evet. وَعَتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hemen hemen bütün inanıyorum diyenlerin ittifak için değil de iltihak için kullandıkları ayeti celiledir. Yani şeyhine davet ederken bu ayeti kullanıyor. Mezhebine davet ederken Ali İmran 103'ü kullanır. Efendim meşrebine davet ederken keza yine bu ayeti celileyi kullanır. Ama ayetin üzerinde nedense ciddi anlamda durmuyoruz. Rabbimiz burada وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا بِحَبْلِ اللّٰهِ, yani Allah'ın ipine sımsıkı toptan sarılın diyor. O diyor ki gel bizim şeyhin ipine sarılalım. Öbürü diyor ki bizim mezhep imamının ipine sarılalım. Halbuki Allah burada Subhanahu ve Teala toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah Resulü'nün bir ifadesinde buyurduğu gibi Allah'ın ipi gökten yere indirdiği zikridir. Kitabıdır, sünnetidir. Toptan kitaba ve sünnete sarılın. Anlamı budur kardeşim. Allah hepimize kitap ve sünnete sarılmayı nasip etsin. Allah'ın kulu kardeşim. Evet. Artık bununla bilmiyorum ne bir şey mi sormak istediniz? Net ortamından hiç sorular falan gelmiyor. Özelden chatleşiyor musunuz yoksa? Allah görüyor. Taceddin Hoca görmese bile ben karışmam valla. Ama buradakilerini görüyorum. Uyuyanın valla burada hemen yüzüne su serperim. Realdeki sohbetler sanaldan bambaşka. Kur'an'la nasıl Kur'an'la namaz? Şimdi adam namaz kılıyor, Kur'an okumasını bilmiyor. Öğrenir. Öğrenmek de istemiyor. Olmaz yani. Ne demek istemiyor? Niye istemiyor? Aleyküm selam.
Ama niye namaz kılmak istiyor?
Biraz çelişki yani. Evet, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Bu anlamda bir şey bilmeyen kişiye öğretiyor işte. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber zannedersem böyle bir ifadeydi. Bunu öğretiyor. Tabii ki bu sana yeterlidir. Bunu ezberle tamam değil. Sen Fatiha'yı öğrenene kadar bununla idare et anlamındadır. Şimdi samimi bir Müslüman, tevhid ehli bir Müslüman ne demek Kur'an'ı öğrenmeyeyim, işte öğrenmeyeyim veya efendime söyleyeyim. Biraz garip yani.
Hocam Fatiha'yı mesela arkadaşım dediği gibi bilmiyorsa, cemaat oldu, imamın arkasından da...
Bilmiyorsa Fatiha'yı bakın biraz önceki şeyi ezberler. Veya bir şeyler söyler ya, Allahu Ekber der, Subhanallah der, yani namaz kılıyor ya. Bu biraz garip yani, ne kim bu adam yani? Varsayımlarla yola çıkmayın şimdi. Bırakın öyle soruları. Bugün namaz kılmayanların çoğu Fatiha'yı biliyor. Namaz kılmayanların çoğu da biliyor. Öğrensin kardeşim. Öğreneceğiz daha doğrusu. Daha şöyle güzel okkalı adamın azı dişlerini çekeceğiz. Sorular sorun. Bak net ortamında da arkadaşlar var. Belki de buradakiler de diyorlar güzel sorular sorsalar da faydalansak. E tabi biliyor isek. Hadi pasımızı açın. Ne zamandan beri paslandık ya. Geldik şurada otur. Vallahi geldik şurada. Ne zamandan beri şurayı tamir et, burayı tamir et. Paslandık ya. Korktum vallahi. İmanımız zayıfladı. İnanın mı? İmanımız zayıfladı. Ne zannediyorsunuz ya? Yani şu dersleri falan yan yana gelmeniz, aynı şeyler bile konuşlansa kardeşler unutmayın. İmanımızı tazeleriz. İmanımızı tazelemiş oluruz. Her şeyin eskidiği gibi iman da eskiyor biliyor musunuz? Allah Resulü'nün bir hadisi şerifleri var biliyor musunuz? İmanınızı tazeleyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmanınızı tazeleyin diyor. Ne demek? İman bile eskiyor biliyor musunuz? İman bile eskiyor.
Adam bu dönemde sadece namaz kılmak yeterli mi? Bir gün boyunca mesela. Ortam çok
kötü. Allah'tan imanınızı tazelemesini isteyin diyor. Veyselciğim buyur. Anlamadım.
Bu zamanda sadece namaz kılmak yeterli mi?
Valla Mekkeli müşriklere bile sadece namazları yeterli değildi. Haçları da vardı. Daha güzel amelleri de vardı. Yeterli değildir. Şimdi bütün ibadetleri yerine getirseniz de Allah'a şirk koşsanız yine yeterli değildir. Bunlar biraz garip oluyor. Yani sadece namaz yeterli değildir ama namazsız da bu iş olmaz. Öncelikle tevhid, akide sağlam olacaktır. Akide ise amellerle, tevhid ise amellerle gerçekleştirilir. Hepsi birbirine bağlıdır. Hepsi birbirine bağlıdır. Paçayı kurtarabilmemiz için önce akidemiz sağlam olacak. İbadetlerimizi Allah'a has kılacağız. Ona asla bir şey ortak koşmayacağız. Resulullah'ın tarif ettiği üzere amel işleyeceğiz. Paçamızı kurtaracağız. Anlaşıldı mı Veyselciğim? Sadece namaz yeterli olur mu? Öyle kıl beşi bitir işi asla olur mu? Sadece namazı yeterli gören bir insanın bir sürü problemleri var demektir. Öyle şey olur mu? Zekatı vermeyenlerle savaşmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anhu Resulullah'ın sözünden dolayı ben insanlarla la ilahe illallah deyip Muhammedun Resulullah deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum diyor. Gizli işleri ise o Allah'a kalmıştır. Anlaşıldı mı Veyselciğim? Yoksa sadece namazla adam geliyor Allah Resulüne beyat etmek için zekat ile cihat bunu benden müstesna kıl ya Resulallah gerisini yapayım diyor. Allah Resulü beyat için uzattığı elini geriye çekiyor ve diyor ki ey fulan zekat yok cihat yok sen cennete neyle gideceksin peki? Gördün mü? Zekat yok cihat yok sen cennete neyle gideceksin? Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Monitörde bir sorumuz var. Hocam, Hızır Aleyhisselam yani Kur'an'daki salih kul olarak bildirilmiş. Fakat Mevdudi tefsirinde bunun melek olabileceğini beyan etmiştir. Ki bu Mevdudi'nin kendisine has bir görüşüdür. Allahu Azze ve Celle'nin bahsini etmiş olduğu o kişi, o kimse salih bir kul. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu rivayetlerde anlatıyor. Hızır'dır. Evet. Musa'ya arkadaşlık yapmış bir insan bu yani. Evet efendim.
Musa aleyhisselam öldürdüğü o kişiyi öldürdükten sonra işte şehrin bir ucundan koşarak gelen kişi yine bunu öldürdü.
Hayır delil ister hayır. O değil. Onun olduğunu kim söyler? Onunla buluşma yerini zaten söylüyor Kur'an-ı Kerim. Belli bir yerde buluşuyorlar. Hatta onu Allah Azze ve Celle'nin onu yollamasının hikmetini de zaten zikrediyor. Yani yeryüzünde benden daha alim kimse yoktur ifadesini söylediğinden dolayı öyle mi? o salih kulu gönderiyor, ondan daha bilgili. Yani onun bilmediği şeyleri bildiğini söylüyor. Aleyküm selam İzmirli kardeşim Mustafa'cığım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Anlaşıldı mı efendim? İnşallah cumartesi günleri, artık bundan sonra her cumartesi günü inşallah aksatmadan derslerimize burada devam edeceğiz. Biliyorsunuz imanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Elde etmiş olduğumuz bu imanı, tevhidi, akideyi, amellerimizi, ihlasımızı, samimiyetimizi korumak için, muhafaza etmek için yan yana gelmemiz şart değerli arkadaşlarım.
Hocam,
yan yana gelmemiz şart. Hızır'ın yaşadığını söyleyenlerin delil getirmeleri lazım. Ama bu anlamda biz ilim ehli insanlar, geçmişteki ilim ehli insanlar ne yapmışlardı? Yardımcı olmuşlardır. Demişlerdir ki hayır, böyle bir itikat, böyle bir inancınız batıldır. Öncelikle eğer Hızır hayatta olmuş olsaydı ta peygamber döneminde bile gelirdi. O kadar ilmi bilgisi olan bir insan gelirdi. Muhammed Mustafa'ya ne yapardı? Beyat ederdi. Ona tabi olurdu. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam? İster Yahudilerden, ister Hristiyanlardan bir kişi bir kimse olsun, ister bu ümmetten herhangi bir kişi bir kimse olsun, beni duyar ve benimle gönderilene iman etmezse cehenneme gider diyor. Cennete giremez diyor. Şimdi Hızır anlatıldığı şekliyle ilmi irfanı olan bir kimse. Ne demek Muhammed Mustafa'yı duymuş, gelip beyat etmemiş, öyle mi? Bu bir. İkincisi, hadi belki duymamıştır hocam, işte öyle diyorsun ama duymayabilir. Ondan sonra Allah Resulü'nün şu sözü var, unutmayınız. Allah Resulü bir gün diyor ki 100 sene sonra yeryüzünde şu an yaşayanlardan hiç kimse kalmayacaktır diyor. Eğer Hızır o an hayatta olsaydı 100 sene sonra o ölmüştür, öyle mi? Dolayısıyla bu bizim zavallı tasavvufçuların, bu anlamda efendim akideleri bozuk olan kişilerin, kimselerin dediği gibi Hızır hayattadır. Dolayısıyla yardım istenir, yardıma koşar falan, asla kardeşlerim. Asla, bu batıl bir şeydir. Bu iki delil zannedersem herhalde yeterlidir yani onun hayatta olmadığına dair, öyle mi? Tuncay kardeşimiz 06 yazmış. Kainat yaratılmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru yaratılmış diyorlar hocam. Valla bunun delili ister. Kainat yaratılmadan önce bu gibi haberlerin mutlaka ya Kur'an'dan ya da sünnetten delili olması lazım. Bunun delili ister kardeşim. Ama soruyu bana yöneltmişsin. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yok kardeşim. Bunlar yine tasavvufçuların cahilce, delile dayanmadan söyledikleri sözler. Adil Usta yazmış, Hızır zannettikleri ya da Hızır bildikleri cinlerdir. Doğrudur Adil Ustacığım, yani bazen cinler de bu anlamda insanlarla dalga da geçiyor. Efendime söyleyeyim, işte ben Hızır'ım, Allah gönderdi. Efendim falanlara haram olan şey sana helal kılındı. Sen Allah indinde büyük bir zat oldun. Dolayısıyla sen şunu şunu yapabilirsin diye yakaladıkları bu anlamda cahil insanları kandırmışlardır. Evet, doğrudur. Mesela adam diyor ki ben diyor Resulullah diyor haftada iki sefer istişare ederim diyor. Sen diyor beni ne zannediyorsun? Şimdi bu adam gerçekten haftada iki sefer birisiyle konuşuyorsa bu cindir ya. Dalga geçiyor onlarla ya. Dalga geçiyor onlarla. Ve bu kafir cinler alay ediyorlar onlar. Alay ediyorlar ona. Değilse Müslüman cinler böyle şeylerle uğraşmazlar ya. Yani. Evet. Adil ustacığım, ya efendim tasavvuf şeyhi o cinlerden daha cin, daha şeytan, onları efendim tarasutu altına alıyor. Ya da o cinler bayağı usta, o zavallıyı yakalıyorlar, onu şeyleri altına alıyorlar. Kullanıyorlar yani. Ne yazık ki efendim. Ne yazık ki.
Hocam ben o arkadaşın az önceki sorduğu sorumla bir değişiğiyle karşılaştım da. Kainat değil de diyor, insanoğlu yaratılmadan önce diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan önce diyor, Muhammed Aleyhisselam'ın diyor ruhu.
Şimdi bakın kardeşler, bunlar hep gaybi meselelerdir. Yani siz ta ruhlar aleminden bahsediyorsunuz. Bunun delili ne kardeşim? Yani Allah'a iftira etmiş olmayız mı? Yani dese ki bir delil, ayet veya hadis. Ben hiçbir şeyi yaratmadan Muhammed Mustafa'nın nurunu yarattım dese, buna kimin ne itirazı olabilirdi? Niye yarattın? Niçin? Muhammed'in özelliği ne falan? Kim buna itiraz edebilirdi? Ama bunun delili ne kardeşim? Yani delille hareket etmenin özelliği, güzelliği işte burada kardeşim. Nerede bu? Ha biz bilmeyebiliriz. Biz bilmiyoruz diye, duymadık diye illa yoktur anlamında da değil. Nerede kardeşim bu? Ha hocamız bizden daha fazla ayet ve hadislere vukufiyeti var. Dolayısıyla ona soralım bakalım. Ben böyle bir şey okumadım kardeşim. Varsa getirirsiniz. Ama ruhlar alemi denilen bir olay var mıydı? Vardı. Allahu Azze ve Celle Adem'in sülbünden, yani sırtından onun kıyamete kadar olan zürriyetini çıkarmıştır. Bir çırpıda ve önüne dizmiştir. Rivayette de, ayette de anlatıldığı gibi onlarla yüz yüze konuşarak Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, dediler ki evet bilakis, tabii ki sen bizim Rabbimizsin. Ne demek? Ta ruhlar aleminde bu sorunun muhatabı olan Muhammed Mustafa da oradaydı. Yani o da oradaydı. O da evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Biz bunu ayet ve hadislerden öğreniyoruz. Bu şekilde Muhammed Mustafa'nın nurunun önce yaratıldığı, ona ayrıyeten bir şey verilmesi, haşa, Allah'a ortak koşmaya hazırlanıyorlar, biliyor musunuz? Sen olmasaydın, sen ben bu alemi yaratmazdım sözünde olduğu gibi. Bak bunu da hadisi kutsi. Hatta inanır mısınız, senede 2500 tane talebe biz mezun ediyoruz. İslami anlamda dedikleri efendim bir hoca efendi bunun ayet olduğunu söylüyor ya. Eyvah dedim. Senede 2500 kişi böyle mezun ediyorsanız vallahi işimiz var dedim. O adam 2500 tane senede hocam talebemiz oluyor. Bu adam vallahi yemin ederim ki bu sözü söyledi, bir de Arapçasıyla söylüyor. Levlâke levlek ve mâ halaktul eflak. Sen olmasaydın sen ben bu alemi yaratmazdım. Affedersiniz hocam, bu nerede geçiyordum? Diyor ki hocam bu ayet diyor. Adam beyninden vurulur. Nerede geçiyor? Şimdi dedi bir tık yaparız karşımıza çıkar hocam, bilgisayarımız var. Dedim valla 5 tık yap bir çıkar da nereden çıkaracaksan bir görelim dedim. Allahu akbar ya. Görüyor musunuz? Ya neyi çıkaracak kardeşim? Nereden çıkaracaklar yani? Adam söylediğine de pişman oldu. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz. Geçen bir cin diyor menzilden gelmiş. Yeğenime musallat olmuş. Kişinin diyor ağzıyla konuştu. Bu günahtır dedik. Bedeni terk et dedik. Terk etti. Ben menzile gideyim. Dedi ben yok Filistin'e git cihat et dedim. Vallahi Adil Usta iyi demişsin. Bence onu güzel çıkaracaktınız. Becerebiliyorduysanız. Onu güzel ıslah edecektiniz. Ondan sonra cihada yollayacaktınız. Adam önce bir nefsiyle cihat etseydi ondan sonra. Arkadaşımız yazmış. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed'e. Kardeşimiz bir şeyler yazmış ama. Allah razı olsun. Adil Usta sen bu işlerde ustasın galiba. Cin falan çıkardığına göre. İyi yapmışsın. Ağzına sağlık. Beyler başka sorusu falan olan yoksa mikrofonu bırakalım arkadaşlarımıza. Buyur. Veyselciğim buyur. Büyük günahlardan kurtuluş var mı? Vardır tabii, ne demek? Kurtuluş var mı derken İbn Abbas'ın güzel bir sözü var. Abdullah İbn Abbas'ın olacak veya Abdullah İbn Mesud'un olacak. Önemli değil hangisinin olursa olsun, söz mükemmel. Diyor ki tövbe gibi bir şey varken büyük günah denilen olay kalmaz. Üzerinde ısrar denilen şey varken de küçük denilen günah kalmaz diyor. Yani üzerinde ısrar ederseniz küçük günahların mutlaka bir gün büyüğünün kapısını çalacaksınızdır. Ama tövbe varken de büyük günah da kalmaz. Yani Allahu Azze ve Celle biliyorsunuz şirkin haricinde her şeyi bağışlayacağını söylüyor. Dilediğine bağışlayacağını söylüyor. Şirkin haricinde bağışlayacağını söylüyor. Hatta cahilce işlenen şirki, küfrü ne yapıyor? Allahu Azze ve Celle bağışlıyor. Yani biz önceleri ne yapıyorduk? Allah'a şirk koşan insanlar değil miydik? Ne yapıyorduk? Yani ben şeyhimin, aleykümselam, ben şeyhimin benim kalbimi okuyacağına inanan bir insandım. Halbuki kalplerin özünü Allah'tan başka kimse bilemez. Yani bu dolaylı yönden Allah'tan başka gaybı bilen bir kimsenin varlığını iddia etmek demektir. Ben nelere inanırdım? Babam tasavvufçu, amcam tasavvufçu, ben de tasavvufa girdim. Allah'tan ki fazla kalmadım. İbni Teymiye'nin güzel bir sözü var. Diyor ki 15 gün tasavvufta kalanın 6 ay ahmaklığı gitmez. Şimdi tasavvufta olanlar her 15 günü bir 6 ayla çarpmaları gerekir. Zor gerçekten. İnan ki güzel bir tespit. Yani fazla kalmadık. Fazla kalanlar zor. Gerçekten zor yola geliyorlar. Zor yola geliyorlar. Yani Allah Azze ve Celle şirki, küfrü bile affediyor. İslam kendisinden öncekileri ne yapar? Siler atar diyor. Öyle mi? Kabul olunmuş bir hac ne yapar? Kendisinden önce günahları siler. Kul hakkı müstesna diyor. Şehit de kendisinden önce, yani şehadet de kendisinden önce günahları siler. Yine kul hakkı müstesna kardeşim. Bol bol tövbe ve istiğfarda bulunmak lazım. Küçüklerde ısrar etmemek lazım. Ama unutmayınız ki hepimiz beşeriz. İnsanız, hele hele yaşamış olduğumuz şu dönemde günahtan uzak kalan, günahsız, vebalsız asla kimseyi düşünemezsiniz kardeşim. Elini kaldırıp da ben günahsızım diyen bir adam bence bu sözüyle en büyük günahı işliyor. Allah korusun. Zaten Allah Resulü'nün de bir sözü vardır. Eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah sizi kenara çeker, günah işleyen ardından da kendisine yönelip tövbe eden kullar yanasırdı. Yani siz acizsiniz, ister istemez düşeceksiniz. Ademoğlu hata eder. Ademoğlu günah işler. Hata edenlerin, günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenleridir. Allah bundan hoşlanıyor demek ki. Yani acizliğimizden dolayı düşeceğiz, yuvarlanacağız. Hemen silkelenip kalkıp üstümüzü başımızı silkeleyerek onun önünde acizliğimizi, cılızlığımızı, öyle mi? Gösterip affet bizi. Bizi yakma ne olur diyeceğiz. Bundan hoşlanıyor Allah Azze ve Celle. Rabbim bütün günahlarımızı bağışlasın. Bana dua edin, benim günahım çok. Allah önce beni sonra sizi bağışlasın. Önce can sonra canan efendim. Amin, sizi de bağışlasın. Önce beni. Abdurrahman gelsin de sizleri yola koysun. Buradaki arkadaşlarımız artık iş güç sahibi. Net ortamındaki arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diyeyim. Hayırlı geceler diyeyim. Allah'a emanet olun. Mikrofonu da artık kardeşlerimizden bir tanesi inşallah alırlar. Selamun aleyküm. Buradaki kardeşlerimizin hepinize selamları var. Kayseri'den selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Aleyküm selam. Amin. Peki hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Hangi dersin?